Ayrım 26. Türkiye şarkısı. Nazım. Aziz Nesin. Sayfa 366. Kemal Sülker. Sayın yönetmen, değerli yazar Sayın Aziz Nesin'in Vatan'da yayımlanan Şenolas'ın Nazım Hikmet başlıklı yazıları ile ilgili sorularınızı madde madde yanıtlamadan önce birkaç noktayı kendi görüşüme göre belirtmede yarar görüyorum. Sayın Nesin'in yazı dizisinde izlediği tutumu içerik bakımından, zamanı bakımından, üzerinde durmak istediği ayrıntılar bakımından yararlı bulmadım. Genellikle Nazım'ın Sovyetler Birliği'ndeki yaşamından kesitler vermeye çalışan Sayın Nesin'in yazısından yeni şeyler öğrendiğimi bildirmeliyim. Ama büyük şair Nazım Hikmet'e birçok noktada haksızlık ettiğini de okudum. Aslında 7 Temmuz'da Vatan'da başlayan yazılar, Nazım Hikmet'in hayatı ve yapıtları hakkında bilgisi olanları çok şaşırtıcı, gün gün kızdırıcı, yanıt vermeyi gerektirici ve bazen de yanlış, gerçeklerle asla bağdaşmayan sözde gerçekler şeklinde sürüp gidince, sağ basın hemen bunları kendi açısından değerlendirdi ve Nazım Hikmet aleyhinde, sosyalizm aleyhinde, sosyalistler aleyhinde kullanmaya çalıştı. Orta Doğu 15.7.1976. Yeniden Milli Mücadele gibi. Madem ki Nazım durmadan dünyayı dolanan bir Türkiye şarkısıydı, madem ki Nazım Hikmet her zaman insanların dostça, barış içinde yaşamları için çalışıyor, var gücüyle de bunun savaşını veriyordu ve bu gerçek Sovyet Barış Komitesi Sorumlu Sekreteri Mihail Kutovça'da biliniyor ve bunu Sayın Nesin'de dinlemiş bulunuyordu. Madem ki Nazım, benim için bütün gerçekler açıklanıp yazılmalıdır demişti. Fakat gerçekler yazılmalıydı. Yakıştırmalar, temelsiz suçlamalar ya da suçlamalara malzeme olacak yorumlar değil. Objektifi yalnız tükrük kokkasına değil, Nazım'ı sık sık dünyaya gelmeyen insanlardan biri olarak ve onun barış, proletarya dayanışması, enternasyonalizm düşünceleriyle işçilere çok yakınlığı açısından hayatına, yapıtlarına egemen olan bu yüce yanına çevirmek ve buna ağırlık veren bir yöntem gerekliydi Nazım'ı anlayanlarda. Hiç kuşkusuz Sayın Aziz Nesin de Nazım'ı sevenlerden, anlayanlardandır. Nazım Hikmet'in vasiyetnamesini ve bazı belgeleri yurda soktuğu ihbar edildiği için gözaltına alındı. Solculuğu yüzünden eziyetler çekti, hapislerde yattı, sürgünlerde yaşam savaşımı verdi. Nazım'ı sevdi hiç kuşkusuz. Ancak sevilen bir insanın anısına saygılı olan bizler ve ne zaman mezarına gitseniz birkaç demet çiçek, birkaç dal gül bulunan bu büyük savaş bayrağına leke sürdürmeyecek bir anlayışta birleşmiş olmamız gerekirdi. Zira Sayın Nesin'in de belirttiği gibi, Nazım dünyaya borçlu ölmedi. Biz hepimiz ve dünya Nazım'a çok şeyler borçluyuz. Ve Andrea Moro'nun da belirttiği gibi, bir biyografi yazarının ödevi yazacağı konuda her şeyi bilmektir. Ama bildiklerinin hepsini kullanmamayı da öğrenmelidir görüşü son derece gerçekçi bir yönlendirmedir. Kaldı ki, Nazım'ın adına leke olacak, sevenlerine lanet olsun dedirtecek hiçbir yanı olmamıştır. İnanıyorum ki Sayın Aziz Nesin, Nazım Hikmet'i büyük yapan Nazım'a hayranlık uyandıran, Nazım'da anıtlaşan sayısız erdem, yetenek ve yüreklilik dolu, güçlü, baş eğmeyen, seven, dostlarına yardım elini uzatan, başkalarını darıltmamak için sözlerine kimseye zarar vermeyen ekler yapan, bu barış ve iyilik elçisini bir bütün olarak ele alan yapıtlarda verecektir, vermelidir de. Yoksa Şenolas'ın Nazım Hikmet yazı dizisi, yayınlanan sınırı içinde yazarı Türkiye'nin uluslararası üne kavuşmuş az sayıdaki büyük ustalarından birinin kaleminden de çıkmış olsa, bende acı bir anı olarak kalacaktır. Başkalarında da en azından böyle olmuştur. Bu genel görüşlerimin bir bölümünü derginiz için özetledikten sonra sorularınızı yanıtlamaya geçebilirim. 1. Nazım'ı mitleştirmek isteyenler çıkabilir. Fakat bu, Nazım Hikmet putlaştırıldı, ben de bu putu kırayım gibilerden bir tavır alınmasını hiç gerektirmez. Zaten geniş bir sağ basın, Peyami Safa'nın yazdıklarını aktara aktara, Necip Fazıl'ın suçlamalarını ve Ergun Göze'nin karalamalarını yayınlaya, fazlasıyla Nazım Hikmet'i küçültme, olduğundan başka gösterme kavgasını vermektedir. Ama bu yayınların hiçbiri, Nazım Hikmet yapıtlarını, hayat mücadelesini bilenleri, bu dünya şairine olan sevgiyi, saygıyı azaltmamaktadır. Nitekim Sayın Aziz Nesin'in yazılarını da fırsat bilen sağ basın, gazetesiyle, dergisiyle bu yazılardan yararlanmaya kalkmış ve Nazım'ı küçük düşürücü çabaya girişmiştir. Ama onları okuyanlar arasındaki aklı başında olan gençler bile boş ver deyip geçmişlerdir. Çünkü Nazım Hikmet bütün ömrü boyunca işçi sınıfının davasını savunmuş, halkımızın yanında yer alarak erişilmesi çok güç sanat eserleri yaratmıştır. Ölünceye kadar her iktidar karşısında dimdik ayakta durmasını başarmıştır. Bu üstün erdem ve kişilik sahibi şair, elbette hayranlık uyandırır, saygı uyandırır, sevgi uyandırır. 2. Nazım Hikmet çalıştığı gazetede, dergide, stüdyoda, oturduğu semtte, halktan, herkeste kolayca arkadaşlık kurar, candan bir arkadaşın yapması gereken her şeyi yakınlarına gösterirdi. Hiçbir zaman doğru dürüst bir kalem sahibi olup, onu taşımadığı için gazeteye gelince, çalışacağı odadakilerden kalem rica eder, kağıt ister ve çalışmaya koyulurdu. Dışarıdan bakan biri, bir odada çalışan 5 kişiden hangisinin Nazım Hikmet olduğunu ayırt edemezdi. Eğer onun resimlerini görmemişse, onu yakından tanımamışsa. Çünkü o kadar sıradan bir yazar gibi oturur, kahve içer, yazar dururdu. Vapura binerken kendini belli etmemeye, kameraya girişte bir tanıdığa rast gelmesin, kendisine yerini vermesin diye ortaya bakar, hiçbir ayrıcalık beklemez, dikkat çekici bir gösterişte bulunmazdı. Nazım Hikmet, hakkında efsaneler uydurulacak bir insan değildir. Aynı zamanda hakkında iftiralar sıralanacak bir geçmişi de olmadığı gibi. 3. Nazım Hikmet'in hiçbir arkadaşını, kendisine güvenini, aldattığını ne gördüm ne duydum. İkide bir gizli örgüt kurmak ya da gizli örgüte girmekle suçlanan Nazım Hikmet'in, aynı suçla gözaltına alınan ya da alınması mümkün kişilerin başlarına bela gelmesin diye, gerçekleri örtü serdiği olmuştur. Ama kendisine maddi manevi çıkar sağlamak ya da başkasına zarar vermek amacı güden hiçbir konuşma yapmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü Nazım'ın Bağbaa'daki ilk patronu Sayın M. Zekeriya Sertel'den tutunuz da sayın eşleriyle, yazar çevresiyle, hatta hapishane arkadaşlarıyla Nazım Hikmet üstüne konuşmalar yapmış, Nazım'ın gerçek yaşamını araştırmış bir gazeteci, bir yazar olarak Nazım'ı bir parça olsun suçlayacak hiçbir yalanını anlatanı görmemişimdir. Bana da hiç yalan söylememiştir. Bir şiirinde kendisinin nedenlerini açıkladığı bir anlatımı ele alıp, Nazım hayatı boyunca yalan söylemiştir yargısı söz konusu olamaz. Hele kendi dizeleri tanık gösterilerek, Nazım'ın yalansız dolansız büyük kavgasına, kavgasına uygun yaşamına toz kondurmaya kalkışmak yakışık almaz. Böyle bir iddia Nazım'ı değil, iddia sahibini yaralar sanırım. 4. Nazım Hikmet'i hapisteyken de, çıktıktan sonra da sık sık gördüm. Beraber saatlerce oturduğumuz oldu. Hele her pazartesi ya da her perşembe, gazetedeki işimin el verdiği ölçüde, Nazım'ın haberi olarak, öğleyin küçük modadaki evine giderdim. Cevizlik'teki evine de, Balaban gibi bazı akşamlar gitmişimdir. Nazım'ı evde bulmadığım olmuştur. Ya annesi, ya eşi Münevver yenge. Nazım valalara kuzguncağa gitti, neredeyse gelir. Malum ya, bu semtte bugün sular akmıyor, 3-4 gün oldu yıkanmadı da, derlerdi. Nazım yemek hazırlayıp pişirmeyi de severdi. Sular aktığı vakit salatayı yıkadıktan sonra ellerini yıkadığı halde, yere düşen bir tutacığı aldıktan sonra da elini yıkar, sofradan kalktıktan sonra ilk önce Nazım kalkardı, hemen musluğa koşardı. Nazım daima temiz kalmıştır. Bahriyeli olduğu da hatırlanırsa, Nazım'ın suya karşı alerjisi bulunduğunu söylemek olanak dışı. Yalnız bir nokta var. Nazım lüzumsuz bir ısrar karşısında çok inatçıydı. Hayatına giren kadınlardan birisi aşırı, hastalık derecesinde yıkanmayı ve yıkatmaya düşkünse o zaman Nazım diretir, ben dünyaya günde 5 kez yıkanmak için gelmedim, eh, der anlayışındaydı. Türkiye dışında yıkatma hatası, ruhsal bunalımlı biriyle sevişmiş ve onun ısrarla yatmadan önce yıkan, beraber kaldıktan sonra yıkan türünden bir davranışıyla karşılaşmışsa, Nazım öyle anlarda ben yıkanmayı sevmem, sudan çekinirim, üstüme varmayın diyebilir ve inadına yıkanmaz, kendi yerine köpeğini yıkayabilir. Ama Nazım hiç kirli değildi, hele pis asla. 5. Nazım Hikmet sanılanın aksine övünmekten hoşlanmaz, kendisinin övülmesini de bırakın bu lafları der, kestirirdi. Annesine, babasına, kız kardeşine, hatta üvey annesine saygılıydı, hepsini severdi. Hele annesine ölçüsüz bir saygı gösterirdi. Nazım soy sop işinde yoktu. Annesine, babasına ait anılarla bol bol sohbet edecek o kadar az zamanı olmuştu ki. Ama annesine yazdığı, babasına gönderdiği, kız kardeşine postaladığı mektuplar ortadayken, Nazım'ın aile bağını kuşku bulaştırmak, Celile Hanım'ın ihtiyar yaşında elinde pankart oğlunun affı için imza topladığı bilinirken, annesinin çocuk sevgisinden yoksunluğundan söz etmek, gerçeklere sırt çevirmek olur. Aynı şey babası için de söylenebilir. Babasına reva görülen bir davranış nedeniyle edebiyatımızı ölmez bir yergi kazandıran Nazım için, onun ailesiyle olan bağları ile ilgili ve eleştirilecek hiçbir davranış ve yerilecek hiçbir tutum gösterilemez. Yoruma gelince, bu ortada duran bir anıtın hangi kısmını gören tarafta olduğumuza bağlı bir şey. Bu önlenemez. 6. Nazım Hikmet'in açlık grevine gelince, gerçeği gün gün sıralarsak, aksi iddiaların geçersizliği, yanılgıya düşüldüğü en azından anlaşılır sanırım. Nazım Hikmet iki kez açlık grevine başlamıştır. 1. 8 Nisan 1950 günü başlayan 1. açlık grevi, 2. 2 Mayıs 1950 günü başlayan ve 18 Mayıs akşamı sona eren açlık grevi. 1. açlık grevi nedeni, daha Şubat 1950'nin ilk haftası ortaya çıkmıştı ve Hürriyet gazetesi 7 Şubat 1950 nüshasında verdiği habere şu başlığı koymuştu. Nazım Hikmet açlık grevi yapacakmış. Çünkü Nazım, af kanunu günün konusu olduğu bir sırada af dışı bırakılırsa bunu protesto edecekti. Protesto eylemi de açlık greviyle ortaya çıkacaktı. Nazım, açlık grevine af kanunu çıkarılmadığı için başladı. 29 Mart 1950 günkü Cumhuriyet gazetesi doğru olarak şu haberi verdi. Af kanununun geri bırakılmasından büyük bir teessür ve nevmi diye. Umutsuzluğa düşen şair Nazım Hikmet, 8 Nisan'dan itibaren açlık grevi ilanına karar vermiş ve bu kararının kat'i olduğunu şehrimizde, Bursa'da bulunan avukatı Mehmet Ali Sebük'e söylemiştir. Nazım Hikmet'i teselli eden avukat, affın pek yakında yapılacağını söyleyerek kendisine teminatta bulunmuştur. Fakat Nazım Hikmet, kararında ısrar etmektedir. Demek ki Nazım Hikmet, açlık grevine Şubat ayı başında karar vermişti ve uygulamayı 2 ay sonra başlıyordu. Bu karar ve uygulama tarihleri arasında, dayımın kızı dediği Münevver Berk, sonra Ran, sonra Andaç. Nazım'ı hapishanede ziyaret etmişti. Nazım 20 Şubat 1950'de Müzeher Vanu'ya yazdığı mektupta bunu anlatır ve der ki, Münevver, dayımın kızı geldi. Şaştın mı? Ben hiç şaşmadım ve sanki hiç gitmemişmiş gibi oturup konuştum. Açlık grevine başlayacağı günler yaklaşırken, örneğin 5 Nisan'da Vala'ya yazdığı mektupta Münevver'den söz ediyor ve şöyle diyordu. Münevver yapayalnızdır. Kızı destekleyin. Ona kuvvet verin. Hele bugünlerde ara sıra evinize çağırıp oyalayın. Greve birkaç gün kala da şöyle yazıyordu vani olarak. Ya kısa zamanda hürriyetime, hakkıma kavuşacağım, yahut da çekmekte olduğum ve daha senelerce sürmesi muhtemel işkenceden kurtulacağım. Hürriyetime kavuşursam mesele yok. Hak yerini bulmuş olur. Ölürsem de yine mesele yok. İşkenceden kurtulmuş olurum. Hasılı dört başı mamur bir durumdayım. Müzeher, Münevver'i gördün mü? Söyle bana mektup yazsın. Kızı teselli et. Telaşlanmasın. Üzülmesin. Kim bilir, çok yakında kavuşuruz. Görülüyor ki açlık grevi 2 aylık bir karar döneminin ve Münevver'in de ziyaret ettiği mektup alınıp gönderildiği, ilgi gösterildiği günlerin sonucu bir hakkını arama mücadelesiydi. Gelelim 2. açlık grevine. Nazım Hikmet 1. açlık grevine son vermişti. Nedeni de Ankara'da bulunan vekillerinden Mehmet Ali Sebük'ün hükümet nezdinde yaptığı teşebbüslerin müspet netice vermesiydi. Nazım Hikmet, avukatının bildirdiği bu sonuç üzerine açlık grevine ara verdiğini telgrafla Ankara'da bulunan Mehmet Ali Sebük'e bildirmişti. Ancak gittikçe sağlık durumu bozulmuş, tam teşekküllü bir hastanede tedavi için gizlice İstanbul'a getirilmiş 9 Nisan sabahı ve Sultanahmet cezaevine yatırılmıştı. Ertesi günde Cerrahpaşa Hastanesi'ne muayene edilmişti. 25 Nisan'da durum şöyleydi. 17 gün evvel cezaevinden şehrimize getirilerek Cerrahpaşa Hastanesi'nde umumi heyet muayenesi yapılan Nazım Hikmet hakkında gerek Bursa, gerek İstanbul cezaevi doktorlarının verdiği raporlarla Cerrahpaşa Hastanesi sıhhi heyetinin verdiği rapor yek diğerine mütearris, birbiriyle çelişkili bulunduklarından savcılık, Nazım Hikmet'in geri kalan mahkumiyeti üzerine bu hastalıkların ne dereceye kadar müessir olabileceği hakkında kat'i bir kanaate varamamıştır. Bu vaziyet dolayısıyladır ki, Nazım Hikmet hakkında gerek evvelce Bursa'da, gerekse son günlerde şehrimizde, İstanbul'da, verilmiş bulunan doktor raporlarının adli tıp meclisince tetkik edilip kat'i bir karara varılması takarrur etmiştir, kararlaştırılmıştır. Adli tıp meclisi bu hafta içindeki toplantısında lazım gelen tetkikleri yapacak ve kat'i bir rapor verecektir. Akşam 25.04.1950. Adli tıp Nazım'ın hastanede tedavisine gerek duydu. Avukatı İrfan Emin Kösemihaloğlu da ceza muhakemeleri usulü kanununun 399. maddesinin uygulanarak infazın geri bırakılması yolunda istemde bulundu. Fakat Adli Tıp Meclisi'nin raporunu yetersiz sayan Adalet Bakanlığı bu istemi reddetti. Bunu öğrenen Nazım Hikmet 2 Mayıs 1950 günü 2. Açlık Grevine başladı. Bunu o vakit çalıştığım Gece Postası gazetesinde şu haberle kamuoyuna duyurmuştuk. 28 yıl 4 aya mahkum bulunan ve 13 seneden fazla bir zamandan beri hapishanede yatan şair Nazım Hikmet adli bir hataya maruz kaldığını ve avukatlarından İrfan Emin ve Mehmet Ali Sevik vasıtasıyla Adalet Bakanlığı bildirmiş ve tahliyesini istemişti. Nazım Hikmet'in cezaevinde kalmasına mani olacak bir hastalığa müptela olduğu da doktorlar tarafından bildirilmiş ve bunun üzerine Bursa'dan şehrimize getirilmişti. Cerrahpaşa Hastanesi'ne muayene edilen ve tam teşekküllü bir hastanede 3 ay tedavi altına alınması kararlaştırılan Nazım Hikmet, hala hapishanede bırakılmasından üzüntü duyarak bu sabahtan itibaren açlık grevine başlamıştır. Evvelce tahliye edilinceye kadar açlık grevi yapmaya karar veren şair, avukatlarının ısrarı ve tahliye edileceği vaadi üzerine greve son vermişti. Şairin tekrar açlık grevine başlaması üzerine yapılacak muamelenin ne olacağı merakla beklenmektedir. Nazım Hikmet'e açlık grevine başladığı Üsküdar cezaevinde 30 Nisan Pazar günü Müzeher Vanu ile münevver ziyaret etmişti. O kadar ki 8 Mayıs Pazartesi günü de hem Ayşe Baştımar hem de Münevver Berk, Nazım'ın affı için kapı kapı dolaşıp imza toplamayı başladıkları Nisan ortalarındaki girişimlerini yaygınlaştırıyorlardı. İlk toplanan imzalar yetersiz görüldüğü için 7 Mayıs 1950 Pazar günü öğle üzeri Kuzguncuk'ta Ayşe Baştımar'ı ziyarete giden Münevver Berk, Ran, Andaç benim de imza işine katılmamı önermiş ama Dündar Baştımar benim gazetedeki durumum bozulur diye bu öneriye karşı çıkmıştı. Yani Nazım açlık grevine ikinci kez başladığı vakit Münevver'le Nisan ayında da Mayıs'ta da dostça ilişkiler içindeydi. Bunu ilk imza toplama çalışmalarını duyan Nazım valiaya gönderdiği bir mektupta şöyle anlatmıştı. Münevver'le Ayşe'nin imza toplamalarına bayıldım. Bak şu Münevver'e, daha bugün kendisinden mektup aldım. Bu hususta tek kelime yazmıyor. Aferin kızıma. Hele senin onun için sana bağlılığını her hareketiyle ve her sözüyle gösteriyor demen de ayrıca beni bahtiyar etti. Hasılı ben de bu son günlerde sevinmeye, bahtiyar olmaya başlayan bir adam oldum. Ölmez sağ kalır da aranıza katılırsam, şu dünyanın keyfini çıkarırız elbet. Görülüyor ki açlık grevinin ikincisi de hak arama mücadelesinin bir parçası. Ve Münevver, Nazım'ı seviyor, onu ziyarete gidiyor, mektup gönderiyor ve o dönemde büyük cesaret sayılan bir işi Ayşe Baştımar'la birlikte yapıyordu. 19 Mayıs 1950 günü avukatı büyük insan İrfan Emin, şair Nazım Hikmet'in vasisi avukat diye imzaladığı mektupları gazetelere gönderiyor ve bunda şöyle diyordu. Sayın Bay, memnun olacağınızı umduğum aşağıdaki haberin basılması suretiyle elem duyan birçok dostları sevindireceğinize eminim. Saygılar. Yazdığı haberin başlığı şuydu. Nazım Hikmet açlık grevine ara verdi. Ve ertesi günkü basın bu haberi okurlarına bildiriyordu. Şair Nazım Hikmet, dün saat 17'de açlık grevine ara vermeye karar vermiştir. Buna iktidar değişikliği üzerine halen kendi durumuyla alakalanacak şahsiyetlerin yeni vazifelerine başlamamış olması, Ankara'dan ve şehrimizden gönderilen mektuplarla kendisine yapılan ricalar sebep olmuştur. Milletvekilleri ile birçok profesör, sanatkar ve avukatların imzasını taşıyan bu mektuplarda hülasaten şöyle denilmektedir. İktidar değiştiği için bugün haklı taleplerinizle ilgilenecek sorumlu makamlar fiilen teşekkür etmemiştir. Yeni iktidar kuruluncaya ve bu hususta durum aydınlanıncaya kadar açlık grevine fasıla vermenizi ısrarla rica ediyoruz. İşte iki açlık grevinin kısa öyküsü. Nedenleri, sürmesi, sona ermesi ve bu grevler sırasında sonradan eşi olan Münevver'in durumu. Gerçek böyledir. 7. Nazım Hikmet'in yaşamını incelemek, yapıtlarını okumak, yakınlarından onu dinlemek ve bundan sonra akılda kalan nelerse ve hangi bölümden bilgi edinilmişse, onları gelecek kuşaklara duyurabilmek için ne yazılsa, ne yapılsa azdır. Çünkü Nazım Hikmet, çok üstün sanat yetenekleri, geniş sosyalist kültürü, inandığı için her kahırı, her ezayı, her cefayı önceden sineye çekerek hiçbir mal mülk edinme, ün yapma, ünüyle yaşama, ününü ticaret metağı gibi kullanmaya kalkışma gibi pek çok bağbali esnafında görülen hastalıklardan uzak kalabilmiş bir büyük şair ve yazar olarak sanatsal, düşünsel, siyasal yanlarıyla anlatılması gerekli bir kişidir. Sosyal mücadele tarihimizde yeri olan, haksız, hukuk dışı işlemlere göğüs germiş, yiğit bir insan olarak Nazım Hikmet, örnek gösterilecek çağımızın büyüklerinden birisidir. Bizi ilgilendiren yanı da yaşamıyla yapıtları arasındaki uyum, sözüyle işinin birbiriyle çelişmemesi, tutarlı ve kararlı mücadelesidir. Yaşamının ayrıntılarına inersek, pek çok kişinin bir tek davranışına sahip olunabilse, kendisini öve öve bitiremeyeceği harikulade anlamlı, takdire değer, ömür boyu insanda minnet duyguları uyandırır işlerini öğrenebiliriz. Arkadaşlarını hapishanelerde binbir yorgunlukla, didinmeyle yapabildiği zanaatlarla kazanabildiği paraları göndermesi, onlara armağanlar yollaması, alacaklarını, eşlerini, dostlarını verilsin diye mektuplar döşenmesi, az büyüklük müdür? Hele herkese umut vermesi, gördüğü her yeteneği geliştirmek için bir öğretmen gibi geceli gündüzü çalışmalar yapması ve adam yetiştirmesi ne harikulade ne tahammül isteyen büyük çiledir. Kemal Tahir'de, Orhan Kemal'de, İbrahim Balaban'da, A. Kadir'de hiç mi emeği yoktur? Bu kıymetleri yitip gitmekten kurtaran, onlardaki sanat gücünü sezerek yetişmelerine önemli katkıda bulunan, demeyeceğim, varlıklarını şekillendiren, beyinlerini yoğuran Nazım, yalnız bu yönüyle olsun, saygıyla anılmaz, sevgiyle hatırlanmaz mı? Memleketimden insan manzaraları nasıl yaratıldı? Onu oluşturan sevgi ve işçi sınıfı enternasyonalizmi doğrultusundaki uğraşı, insanlık dolu yüreği varken, filanca kişiye, kendisine hapishanedeyken yemek gönderdiği için teşekkür edip elini sıkmadı gibilerden eleştiri yapmak hem gereksiz hem doğru değil sanırım. Bu nedenle yedin oğlu sorunuzu hayır diye yanıtlıyorum. 8. Nazım Hikmet için yazmak istediğim, anlatmaya çalışacağım ciltler dolusu olay, anı, onun yaşam savaşı mı, etki tepki gelişimi var. Bunların bir bölümünü Nazım Hikmet dosyası, bir bölümünü Nazım Hikmet'in polemikleri, bir bölümünü Şair Nazım Hikmet adlı kitaplarda vermeye çalıştım. Şimdi Nazım Hikmet'in gerçek yaşamı başlığı altında 6 ciltlik, şöyle böyle 1800-2000 sayfa bir diziyi bitirmeye çalışıyorum. Birinci cilt yayınlandı, ikincisi yayımcının elinde. Üçüncüsü daktiloya geçiriliyor, dördüncüsünü yazmaya çalışıyorum. Ayrıca Nazım Hikmet'le ilgili sanatsal, eleştirel yazı ve incelemeleri bir özel sınıflama içinde ve yorumlarla yayınlamak istiyorum. Bunları yaparken Nazım burnunu mu kaşırdı, esnerken ağzını mı kapardı, kendisine hayran hayran bakan genç bir kızın ısrarlı davetine karşılık "Bu gece misafirimiz var, başka akşam gelmeye çalışırım" gibi bir yalan mı söylerdi, bunları düşünmüyorum bile. Nazım Hikmet, yaşamının bütün ayrıntıları bir bir ortaya çıkarılsa da utanacağı, çekineceği hiçbir şeyi olmayacak kadar yaşamıyla inancını bir arada sürdürebilmiş, eşi az bulunan bir insandı. Yaşamında başından geçenler müthişti. Başkalarının övüneceği kadar erdemliydi. Daima başkalarını düşünen, daima elinden gelen iyiliği yapmaktan çekinmeyen, yakınlarına, arkadaşlarına bağlı, annesine, babasına, kız kardeşine tutkun, sevdiklerinden çok şey isteyen, bulamayınca kahrolan olağanüstü başarılı şair ve yazardı. Kendi yaşamımızı şöyle bir gözden geçirsek, belki başımızı eğeceğimiz bazı küçüklüklerimizi hemen bulabiliriz. Ama Nazım'ı didik didik etsek, bizdeki küçüklükten bir parçayı onda bulamayız. Hata, evet, hata ettiği olmuştu. Ama o hatayı da hangi koşullar altında yapmak zorunda kalmıştır, onu da bilmek gerekir. Yalan söylemiş midir? Ben duymadım. Kendisi niçin yalan söylediğini rahatlıkla, kimse zorlamadan kendi şiiri içinde dile getirdi. Anladı ki Nazım, bu yalanları en ufak bir vicdan azabı duymayacak kadar pek küçük ve önemsiz konularda, zararsız olduğu için bazı anlarda söyleyivermiştir. Nazım'ı mutlaştırmak ne ona yakışır, ne biz onu sevenlere, onu boşluğu olanlara. Ama bize, onun anısını asılsız dedikodular, belgesiz suçlamalar, ruh hastası kadınların yakışıksız laflarını aktarmak da yakışmaz inancındayım. 26. ayrımın sonu, sayfa 376.